Ayrım 11.
Yine aklı aşkta oynaşta olan adam hemen anlaşılır. Nasıl mı? Ettiği aşk laflarından. Ama Dimitri Sergeyiç hiç böyle laflar etmiyor ki. Hem Veroçka ile pek az konuşuyor. O daha çok Maria Alekseyevna ile konuşuyor. Ya da alın şu örneği. Veroçka'ya durmadan bir takım kitaplar getirir oldu. Bir gün Vera evde yoktu, bir arkadaşına gitmişti. Maria Alekseyevna müstakbel damadıyla birlikte evde oturuyordu. Kitapları kucakladığı gibi Mihail İvaniç'e getirdi ve ''Şu sizin Fransızcayı galiba ben de söktüm Mihail İvaniç'' dedi. ''Bakın mesela şurada Gostinaya yazıyor, bu herhalde kendi kendine görgü kuralları demek olacak. Gel gelelim şu Almancayı bir türlü anlayamıyorum.'' Hayır Maria Alekseyevna, siz galiba Rusçaya yakıştırarak okudunuz. Burada Gostinaya değil, Destin yazıyor. Yani yazgı. Yazgı mı? Ne yazgısı? Yani bir roman adı falan mı oluyor bu, yoksa rüya tabirleri gibi bir şey mi? Şimdi anlarız Maria Alekseyevna, kitaba şöyle bir bakalım da. Mihail İvaniç kitabın sayfalarını karıştırdı. Vallahi Maria Alekseyevna, burada sürekli olarak bir takım serilerden söz ediliyor. Herhalde bilimsel bir kitap bu. Serilerden mi söz ediliyor? İşte bu çok iyi. Demek ki kitap banknot, yani para üzerine. Evet, hep seriler üzerine Maria Alekseyevna. Peki ya şu Almanca olanı? Mihail İvaniç ağır ağır okudu. Din üzerine Ludwig'in incelemesi. Bu Ludwig herhalde Fransa kralı 16. Louis olacak. Yani şu anda yerinde Napolyon'un oturduğu kralın babası. O zaman dinle ilgili bir kitap. Evet Maria Alekseyevna, dinle ilgili bir kitap. İşte bu çok iyi. Zaten Dimitri Sergey için ne kadar aklı başında, ciddi bir insan olduğunu hemen anlamıştım ben. Ama yine de kimsenin üzerinden gözünü bir an olsun ayırmaya gelmiyor. Haklısınız Maria Alekseyevna. Gerçi öğretmenin bizim korktuğumuz şeyleri aklının köşesinden bile geçirmediği apaçık ortada. Ama yine de gözünüzü üzerinden ayırmadığınız için size çok teşekkür ederim. Hiç olur mu Mihail İvaniç? Her ananın görevidir bu. Kızının namusunu korumayan ana ana mıdır? Veroçka'nın tertemizliği konusunda size her güvenceyi vermeye hazırım. Yalnız deminki konuda aklıma takılan bir şey var. Şu Fransız kralının dini neymiş Allah aşkına? Tabii ki Katolik. Sakın adam o kitapta da herkesi Papa'nın dinine çağırıyor olmasın? Hiç sanmam Maria Alekseyevna. Eğer kitabın yazarı bir Katolik psikoposu falan olsaydı anlardım. Adam elbette Papa'nın dinine çağrı yapardı. Ama bir kral böyle şeylerle uğraşmaz. Bilge bir politikacı ve yönetici olarak kral insanlara erdemin yüceliğinden söz ediyor. Aydınlatılması gereken bazı şeyler daha vardı galiba. Maria Alekseyevna kafası öyle ahım şahım çalışmayan damadının kitap üzerine bayağı köklü düşünceler edinmiş olduğunu görmezden gelemezdi ama yine de işi tümüyle aydınlığa kavuşturmayı kendisi üstlendi. 2-3 gün sonraydı Lopuhov damadı ve kendisi 3 koldan preferans oynarken birden soru verdi. Şey Dimitri Sergeyiç, size bir şey soracaktım. Şu bugün yerinde Napolyon'un oturduğu kralın babası herkese Papa dinini kabul etmelerini emretmiş öyle mi? Hayır Maria Alekseyevna, böyle bir şey emretmemiş. Peki sizce Papa'nın dini iyi bir din mi? Hayır Maria Alekseyevna, iyi bir din değil. Karo yedilisi. Salt merak ettiğim için sordum. Ne de olsa cahiliz, bir şeyler öğrenmek ilginç oluyor. Maşallah Dimitri Sergeyiç, ne çok remis toplamışsınız öyle. Ne yaparsınız Maria Alekseyevna, fakülte öğretiyor bunu bize. Doktor olsun da kumar bilmesin, hiç olur mu? Maria Alekseyevna'nın Philip Egalite'nin herkesin Papa dinini kabul etmesi için bir emir verip vermediğini öğrenmek istemesinin nedeni Lopuhov için hep bir giz olarak kalmıştır. Bütün bunların üzerine Maria Alekseyevna'nın kendisi için de ızdırap verici olan gözetleme işinden vazgeçmesi gerekmez miydi? Öyle ya, adam ne dekoltelerin derinlerine bakıyor ne de kızına ahlaksız bir şeyler öğretiyordu. Bu kadarı yetse gerekti artık. Ama hayır, Maria Alekseyevna gözetlemekten vazgeçmek şurada dursun, zamanında benim de ezberlediğim mantık kitaplarını yutmuş gibi bir mantık denemesine girişti. Maria Alekseyevna'nın başvurduğu mantık kuralı şöyle der. Kendiliğinden olan olaylar denemelerden geçirilmeli, iyice sınanmalıdır. İlişkilerin derinlemesine kavranabilmesi için yapılacak deneylerin nasıl gerçekleştirileceği de enine boyuna tasarlanmış olmalıdır. Maria Alexeyevna, Hamlet'in ormanda genç kızla nasıl sınandığını anlatan Sakson gramatiği okumuşçasına bir denemeye girişti. 8. Hamlet türü deneme. Bir gün çay sofrasında başının ağrıdığını söyleyen Maria Alexeyevna, herkesin bardağına çay doldurup şekerliği de dolaba kilitledikten sonra odasına dinlenmeye çekildi. Lopuhov'la Veroçka, Maria Alexeyevna'nın yatak odasının hemen yanında bulunan çay odasında baş başa kaldılar. Maria Alexeyevna birkaç dakika sonra Fedya'yı yanına çağırarak, "Ablana söyle," dedi, "konuşmalarından uyuyamıyorum, uzaktaki odalardan birine çekilip konuşsunlar. Yalnız dikkat et, kibarca söyle, Dimitri Sergeyiç alınmasın. Adamcağız senin için o kadar uğraşıp didiniyor." Fedya gidip annesine ricasını aktardı. Veroçka, "Benim odama gidelim mi Dimitri Sergeyiç?" dedi. "Annemin yatak odasına epey uzaktır benim odam. Oradan kendisini rahatsız etmeyiz. Maria Alexeyevna'nın beklediği de buydu zaten." 15 dakika kadar sonra ayaklarında yalnızca çoraplar, usulca Veroçka'nın oda kapısına yaklaştı. Kapı hafifçe aralıktı, bu aralıktan içerisi rahatça gözetlenebilirdi. Maria Alexeyevna gözünü bu aralığa yapıştırdı, kulaklarını dikti, gözetlemeye ve dinlemeye başladı. Gördüğü şuydu. Veroçka'nın odasında aralarında bir çalışma masası duran iki pencere vardı. Masanın bir ucunda ya da daha doğrusu pencerelerden birinin önünde Veroçka oturmuş babasının yeleğini örüyordu. Bu ona Maria Alexeyevna'nın sıkı sıkıya uyardığı bir şeydi. Masanın ikinci pencerenin önüne düşen öbür ucunda ise Lopuhov oturuyordu. Bir dirseğini masaya dayamıştı ve bir elinde bir sigara tutuyordu, öbür elini ise cebine sokmuştu. Veroçka ile arasındaki uzaklık 1,5 metreden az değildi. Veroçka daha çok örgüsünü, Lopuhov ise içtiği sigaraya bakıyordu. Kısacası manzaranın endişe verici hiçbir yanı yoktu. Maria Alexeyevna'nın duydukları ise şunlardı. "Herhalde hayata bakışımız böyle olmalı." Maria Alexeyevna bu sözlerle başlamıştı dinlemeye. "Evet Vera Pavlovna, tam böyle olmalı. O zaman insanı yönlendiren şeyin maddi çıkarlar olduğunu söyleyenler haklılar. O soğuk, duygusuz, sözüm ona pratik insanlar haklılar demek." "Evet, haklılar. Yüksek duygular, yüce ülküler, yüce yönelişler denen şeylerin hepsi hayatın genel akışı ve bu akış içinde herkesin kendi çıkarının peşinden koşması yanında çok değersiz kalıyorlar. Kaldı ki o yüce duyguların da kökeninde kişisel çıkar hevesleri bulunuyor." "Peki siz de mi böylesiniz?" "Ya nasıl olacaktım Vera Pavlovna? Benim bütün yaşamıma yön veren öznedir bilir misiniz? Bugüne dek bu okumam ve doktor olmamdı. Çok güzel. Babam beni neden liseye gönderdi? Bana durmadan oku oğlum Mitya derdi. Okursan memur olursun, anana babana bakarsın, kendin için de iyi olur. İşte ben bunun için okudum. İşin içinde böyle bir hesabı olmasaydı beni okutmazdı. Öyle ya, aileye çalışan biri gerek. Öte yandan ben de okumayı çok sevmeme karşın tüm çabalarımın sonunda esaslı bir faiz alacağımı bilmesem okumak için onca çaba harcar mıydım? Liseyi bitireceğim sıralarda babama yalvardım memuriyete gitmeyeyim, tıp fakültesine yazılayım diye. Peki bu iş nasıl oldu? Şöyle. Babamla oturup bir hesap yaptık. Çevremizde doktorların memurlardan ve benim için yükselebileceğim en ileri aşama olan masa şeflerinden daha çok kazandıklarını görüyorduk. Tıp fakültesine yönelmemin ve orada kalmamın nedeni bu kadar basit işte. Daha iri bir dilim ekmek. İşin içinde böyle bir çıkar hesabı olmasa hiç tıp fakültesine girer miydim? Ama bana okumayı sevdiğinizi, liseyi severek okuduğunuzu, sonra tıp bilimine hayran olduğunuz için doktorluğa yöneldiğinizi söylemiştiniz. Evet, bu işin süs yanıdır ve işin başarıya ulaşması için yararlıdır. Ama iş genellikle süssüz de olabilir, yoksa çıkarsız olmaz. Bilime hayran olmam benim yönelişimin nedeni değil, bu yönelişin doğurduğu bir sonuçtur. Nedene gelince o hiç değişmiyor, çıkar. Diyelim haklısınız. Yo, diyelim değil, basbayağı haklısınız. Çünkü anlayabildiğim kadarıyla her yöneliş, her davranış çıkarla açıklanıyor. Ama bu doğrusu çok soğuk bir kuram. Kuramlar elbette soğuk olacak. Olaylar ve nesneler üzerinde soğukkanlılıkla yargıda bulunabilmek için zorunludur bu. Ama bu kuram aynı zamanda acımasız da. Evet, boş ve zararlı fantazilere karşı. ve kupkuru tıpkı düz yazı gibi. Şiir bilim için uygun bir tür değildir. Böylece şu mu oluyor? Hiçbir biçimde yatsıma olanağımızın bulunmadığı bu kuram insanları soğuk, acımasız, şiirsiz bir yaşama mahkum ediyor. Hayır Vera Pavlovna, bu kuram soğuktur ama insana sıcağı nasıl elde edeceğini öğretir. Kibrit de soğuktur, kibriti sürttüğümüz kutunun kenarı da. Odun da soğuktur ama bu soğuk şeyler ateşi yaratır, ateş de insanın sıcak yemek yemesini, insanın ısınmasını sağlar. Bu kuram acımasızdır ama boş ve gereksiz bir acımanın zavallı kurbanları olmaktan ancak bu acımasız kuram izlenerek kurtulmak mümkün. Neşter eğilmemelidir yoksa bizim acımamızın kendisine hiçbir yarar sağlamayacağı hastaya acımamız gerekecektir. Evet bu kuram kurudur tıpkı düz yazı gibi ama o bu özelliğiyle yaşamın gerçek motiflerini ortaya çıkarır. Ve şiir bu gerçekliğin içindedir ona ancak böyle ulaşılır. Dikkatinizi çekerim, Shakespeare neden en yüce ozan sayılıyor? Çünkü onda yaşamın gerçekleri çok, kandırmaca, aldatmaca azdır. Veroşka hafifçe gülümsedi. Bundan böyle ben de acımasız olacağım Dmitri Sergeyiç. Yalnız şöyle düşünmenizi hiç istemem. Ben ne daha önce sizin çıkar peşinde olma kuramınızın inatçı bir muhalifiydim, ne de şimdi bu kuramın izleyicisiyim. Nicedir ben de sizin verdiğiniz kitaplardan okuduğum ve sizden duyduğum gibi düşünüyordum. Ama ben bunları kendime özgü kişisel düşünceler sanırdım. Akıllı, bilgin kişilerin başka türlü düşündüklerini sanırdım. İkirciklenmem de bundandı. Bazen insana bütün okudukları çelişik şeylermiş gibi geliyor. İnsanın kendinde ya da başkalarında saptadığı her şey sanki kitaplarda yatsınıyor. Bunlarla acı acı alay ediliyor. Doğa, yaşam, sağduyu insanı bir yana çekiyor, kitaplar bir başka yana, aman o gittiğin yan kötüdür, aşağılıktır. Size başından beri öne sürdüğüm itirazların bana da gülünç geldiğini biliyor muydunuz? Evet Vera Pavlovna, gülünç şeylerdi hepsi de. Veroçka yeniden gülümsedi. Birbirimize yönelttiğimiz şu iltifatlara bakın hele. Ben size burnunuzu öyle aşırı yükseklere kaldırmayın Dmitri Sergeyiç diyorum. Siz bana kuşkularımız gülünç Vera Pavlovna diyorsunuz. Bu kez Lopukhov da gülümsedi. Birbirimize iltifat etmede bir çıkarımız yok da ondan böyle konuşuyoruz. Pekala Dmitri Sergeyiç, insanlar bencildir dedik öyle değil mi? Siz kendinizden söz ettiniz. Şimdi sıra bende, ben de kendimden söz edeceğim. Elbette herkes en çok kendini düşünür. Güzel. Bakalım kendimle ilgili konularda sizin bir açığınızı yakalayabilecek miyim? Bakalım. Zengin bir sözlüm var, kendisinden hoşlanmıyorum. Acaba onun evlenme önerisini kabul etmeli miyim? Düşünün, taşının ve sizin için en yararlısı neyse ona karar verin. Benim için en yararlısı. Biliyorsunuz zengin biri değilim. Demek ki bir yandan bir insana karşı duyulan antipati, öte yandan o insana egemen olmak, sosyetede imrenilecek bir yere sahip olmak, paralar, yığınla hayranlar. Bütün bunları tartın ve sizin için en yararlısı hangisiyse onu seçin. Ya zengin koca ve çevremi saracak hayranlar kalabalığını seçersem? Çıkarlarınıza uygun bulduğunuz bir seçim yaptığınızı söylerim. Peki ya hakkımda söylenecek olanlar? Soğukkanlılıkla ve akıllıca düşünerek bir karar verdinizse söylenecek olan da düşünceli davrandığınız ve daha sonra bu yaptığınızdan dolayı yazıklanmayacağınızdır. Ama kınanacak, ayıplanacak bir seçim olmayacak mı bu? İşleri güçleri, avarelik ve gevezelik olan insanlar akıllarına eseni söyleyebilirler. Hayata bakmasını bilen insanlarsa sizin tam davranmanız gerektiği gibi davrandığınızı söyleyeceklerdir. Eğer böyle davranmışsanız demek ki sizin kişiliğiniz böyleymiş ve bu koşullar altında bir başka biçimde davranamazmışsınız. Ve yine demek ki eşyanın doğasına uygun bir davranışta bulunmuşsunuz ve sizin için bir başka yol yokmuş. İşte böyle söyleyeceklerdir. Ve beni hiç ayıplamayacaklar öyle mi? Gerçekliğin yarattığı bir sonucu ayıplamaya kimin hakkı olabilir ki? Bu olayda sizin kişiliğiniz gerçeklik, davranışınız ise bu gerçekliğin sonucudur, yani eşyanın doğası dediğimiz şey. Siz böylesi bir neden-sonuç ilişkisinden dolayı hesap vermek zorunda tutulamazsınız. Bunu ayıplamaksa dangalaklıktan başka bir şey değildir. Demek kuramınızdan gerilemiyorsunuz. Öyleyse sözlümün evlenme önerisini kabul edersen beni ayıplamayacaksınız. Bu yüzden sizi ayıplamam kadar aptalca bir şey olamaz. Öyleyse izin, hatta onaylama, hatta tavsiyeniz söz konusu bu yönde davranmam için. Tavsiyem değişmiş değil. Düşünüp taşının ve çıkarınıza en uygun olanı seçin. Bu tavsiyenin gereklerini ne kadar çabuk yerine getirirseniz onay ve alkışı da o kadar çabuk kazanırsınız. Teşekkür ederim. Sorunun benimle ilgili yanını çözdük. Şimdi başa dönüp genel soruna geçelim. Şöyle diyorduk. İnsanın davranışları zorunluluklar sonucudur. Bu davranışları belirleyen etkenler vardır. Bu etkenlerden en güçlüsü ötekilerin üzerine çıkar. Burada kalmıştık. Yani eğer söz konusu olan yaşamsal önemde davranışlarsa, o zaman bu zorunlulukların adı çıkarlar oluyor. Bunların insandaki oyunlarına ise çıkarın hesaplanması deniyor. İnsanın her davranışında çıkarını gözetmesinin nedeni de bu. Nasıl, doğru yansıtabildim mi sözlerinizi? Evet. Görüyorsunuz iyi bir öğrenciyim. Şimdi konunun özel yanı, yani yaşamsal önemdeki davranışları belirleyen etkenlerin neler olduğu çözümlenmiş bulunuyor. Ama sorunun genelinde hala bir takım zorluklar var. Sizin kitapta insanın davranışları zorunluluklar sonucudur deniyor. Ama şöyle ya da böyle davranmanın benim isteğime bağlı olduğu durumlar hiç mi yok? Örneğin piyano çalıyorken nota defterinin sayfalarını çeviriyorum. Bu işi bazen sol elimle, bazen de sağ elimle yapıyorum. Diyelim bu iş için şu anda sağ elimi kullanıyorum. İyi ama sol elimi de kullanamaz mıyım? Yani bu iş benim keyfime ve isteğime bağlı değil mi? Hayır Vera Pavlovna. Eğer hangi elimle çevireyim diye düşünmeden çeviriyorsanız sayfaları, sizin için o anda en uygun olan elinizle çeviriyorsunuz demektir. Burada istek, keyif söz konusu değil. Yok eğer hadi bir de sağ elimle çevireyim demişseniz, bu kez de bu düşüncenin etkisiyle çeviriyorsunuz demektir sayfayı. Ama unutmamak gerekir ki bu düşünce de sizin keyfinizden, öyle istemiş olmanızdan kaynaklanmıyor. Bu düşünce de başka bir takım düşüncelerin zorunlu sonucu olarak ortaya çıkıyor. Tam bu sözler sırasında Maria Alekseyevna kapı dinlemeye son verdi. İşi iyice bilime döktüler. Bunları anlamak artık benim harcım değil, hem anlamanın da bir gereği yok. Fakat aşk olsun adama, ne kadar akıllı, ciddi, nasıl diyeyim, soylu. Veroçka'ya ne güzel şeyler öğretiyor. Bilgin olmak böyledir işte. Aynı şeyleri ben söyleyecek olsam dinlemez bizim kız. Hatta kızar, küser. Bilgince konuşamadığım için bir türlü kızın gözüne giremiyorum. Oysa bak bilgince konuşunca nasıl dinliyor. Sonra bakıyor ki adamın söyledikleri doğru, ona hak veriyor. E boşuna bilgi ışıktır dememişler. Bilgili bir kadın olsaydım durumumuz şimdiki gibi olur muydu? Bizimki general olur, bir levazım birliğinin başına geçerdi ya da buna benzer karlı bir başka işin. Yüklenicilerle olan bütün ilişkileri geriden ben yönetirdim. O uyuz böyle şeylerden ne anlar? Bir evimiz olurdu ki şu koca konak yanında solda sıfır kalır. Sonra birkaç bin köle satın alırdım. Ama şu anda elimden ne gelir? Önce kendimi generallere kabul ettirmem gerekir. Ama gel de kabul ettir. Ne Fransızca biliyorum ne de onların bildiği başka dilleri. Bu durumda da tabii kibarlıktan nasip almadığımı, amele ırgat ağzıyla sövmekten başka bir şey bilmediğimi söyleyeceklerdir. Haksız da sayılmazlar hani. Diyen ne güzel demiş, bilgili ışık saçar, bilgisiz karanlıkta yaşar. Dimitri Sergeyç ile konuşmasının Veroçka'ya zarar vermek şurada dursun. Eskiden de böyle bir zararın söz konusu olmadığını biliyordu. Onun genç kızlara özgü aptalca düşüncelerden kurtularak Mihail Ivaniç ile evlenme işinde elini çabuk tutmasını sağlaması yönünden çok yararlı olacağına Maria Alekseyevna kapı ardından dinlediği bu konuşmadan sonra büsbütün inandı. 9. Maria Alekseyevna'nın Lopukhov'a karşı tavrı kaba bir güldürüyü andırıyor ve bu kaba güldürü içinde Maria Alekseyevna'nın kendisi de epeyce gülünç bir tip olup çıkıyor. Ancak sevgili okurum, bunun böyle olmasını ben istemiş değilim. Ben bizde üstün sanat diye adlandırılan şeyin peşinde olsaydım, Maria Alekseyevna'nın Lopukhov'a karşı olan tavırlarını böyle açık seçik sergilemezdim. Çünkü bunlar benim romanıma ciddiyetten uzak, basit, sığ bir güldürü havası veriyor. Ben Maria Alekseyevna'nın bu gülünç tavırlarını kolayca es geçebilirdim. Çünkü ana konudaki gelişmeler bunlar olmaksızın da verilebilirdi. Yani öğretmen ders verdiği ailenin kızıyla kızın annesini devre dışı bırakarak bir iki kelime bir şeyler konuşma fırsatını yine bulabilirdi. Öte yandan aşkın bacayı sarması için çok söz gerektiğini kimse savunamaz. Veroçka ile Lopuhov'un karşılaşmasının yarattığı sonuç için Maria Alekseyevna'nın ortaya çıkması hiç mi hiç gerekmiyordu. Ama benim olayları hikaye ederken üstün sanata ulaşmak ve büyük yazar olmak gibi bir hevesim yok. Ben olayları nasıl olmuşlarsa öyle anlatıyorum. Romancı olarak da ciddiyetten uzak, basit, sığ güldürü düzeyine inen birkaç sayfa yazmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. Ben olayları ve ilişkileri işime geldiği gibi değil, nasılsalar öyle anlatmak istiyorum. Bu da beni bir başka tatsız durumla karşı karşıya bırakıyor. Lopuhov'un uydurma nişanlısı üzerine olan düşünceleriyle, Lopuhov'un Veroçka'ya verdiği kitapların içeriklerine ilişkin olarak saçma sapan akıl yürütmeleriyle, Fransa kralının insanları papa dinini kabule zorlaması ve 14. Ludwig'in bilmem ne konusunda yazdığı bilimsel bir kitap üzerine düşünceleriyle Maria Alekseyevna'nın gülünç bir duruma düşmesi beni üzüyor. Her insan yanılabilir, her insan anlamadığı konular üzerinde yargıda bulunmaya kalkışırsa yargıları gülünç olur. Ama Maria Alekseyevna'nın gülünç yargılarına bakarak onun Lopuhov'a karşı tavrının yalnızca bu saçmalıklara dayandığını düşünmek haksızlık olur. Hayır, hiçbir zengin nişanlı hikayesi, insanları papa dinine çağıran hiçbir Fransa kralı Maria Alekseyevna'nın sağduyusunu gölgelendiremezdi. Çünkü o Lopuhov'un söz ve davranışlarından en ufak bir kuşkuya kapılmamıştı. Gerçekten de Lopuhov tam Maria Alekseyevna'nın yapısına uygun davranışlar sergiliyordu. En azından Maria Alekseyevna'nın düşüncesi bunun böyle olduğu yolundaydı. Genç, atak bir adamdı ama güzel, çok güzel bir kızın dekoltesine göz ucuyla olsun bakmıyordu. Kızın peşine takılıp sarkıntılık etmiyordu. Maria Alekseyevna'nın daha ilk önerisinde hiç itirazsız oyun masasına oturuyordu. Oysa bunun yerine ben Vera Pavlovna ile otursam daha iyi diyebilirdi. Olayları değerlendirişi, dünyaya bakışı Maria Alekseyevna'nın düşüncesine göre kendininkiyle büyük benzerlik içindeydi. O da tıpkı kendisi gibi dünyada her şeyin çıkar üzerine kurulduğunu söylüyordu. Üç kağıtçılık, düzenbazlık üzerine olan düşünceleri bile aynıydı. Ne diyordu bu konuda? Adam sahtekar, sahtekarlık yapıyor, burada coşup namus, şeref, dürüstlük nutukları atmak anlamsızdır. Bunun yerine onu anlamaya çalışmak gerekir çünkü adam durup dururken sahtekar olmamıştır. İçinde bulunduğu koşulların zorunlu bir sonucudur onda sahtekarlık. Bu koşullar altında asıl adamın sahtekar olmaması saçmadır, aptallıktır, hatta böyle bir şey olanaksızdır. Evet, Maria Alekseyevna kendisiyle Lopuhov arasında pek çok ortak özellik bulurken hiç de yanılmıyordu. Anlıyorum. Maria Alekseyevna gibi biriyle benzer düşünce yapısı içinde olması dolayısıyla Lopuhov aydın okurlar gözünde değerinden çok şey yitirmiş oluyor. Ama kusura bakılmasın, ben kimseye yüz vermek istemiyorum ve Lopuhov'un önüne böylesine leke süren bir olayı hiç gizlemeden açıkça yazıyorum. Oysa daha önce de söylemiştim, istesem Lopuhov'un Rozalski ailesiyle ilişkisinin bu yanını kolayca es geçebilirdim. Böyle bir şeye başvurmadığım gibi tam tersi yönde iyice ileri gidiyor ve şunu söylüyorum. Lopuhov, Maria Alekseyevna tarafından beğenildi. Kadın ona iltifatlar etmeye, güler yüz göstermeye bile başladı. Gerçekten de Lopuhov'un Veroçka ile konuşmasına baktığımızda onun düşünme biçiminin bir takım güzel düşünceleri belagatle dile getirmenin ustası olmuş insanlarınkinden çok, Maria Alekseyevna gibilerinin düşünme biçimine benzediğini görüyoruz. Lopuhov'un insanlara ve olaylara bakışı güzel düşünceleri güzel bir biçimde sunmanın ustalarının bakışına değil, tüm insan soyunun bakışına benziyordu. Maria Alekseyevna nasıl onun Storeshnikov'la evlenmesi konusunda Veroçka'ya söylediklerine gönülden katılıyorsa, o da Maria Alekseyevna'nın çaylı konyağı fazla kaçırdığı gece Veroçka'ya anlattığı günah çıkarmaya benzer itirafların altına doğrudur diye imza atabilirdi. İkisinin anlayışları arasındaki benzerlik öylesine büyüktü ki, bizim aydınlıkları soyluluklarından, soylulukları aydınlıklarından büyük romancılarımız, gazetecilerimiz ve toplumumuzun öteki öğütçü başıları çoktan kararlarını verdiler. Lopuhov ve benzerleriyle Maria Alekseyevna ve benzerleri arasında hiçbir fark yok, al birini vur ötekine. Böylesine aydın ve soylu yazarların Lopuhov ve benzerlerinden anladıkları bu olduktan sonra onda ülkemizin en iyi yazar, düşünür ve öğütçülerinin bulduklarından daha başka bir şey bulamadığı için Maria Alekseyevna'yı nasıl ayıplayabiliriz? Maria Alekseyevna bu yazarların bildiklerinin yarısını bilseydi hiç kuşkusuz Lopuhov'un kendisine iyi bir arkadaş olamayacağını anlayabilirdi.